Öteki Tarih Cilt 2, 5. Ayrım Sayfa 72. Mustafa Kemal bunlara çok kızmıştı. Bu öyle bir kızgınlıktı ki 1927'de okuduğu nutukta felahi vatan üyeleri için imansız, cebin (parantez içinde) korkak ve cahil sıfatlarını kullanacak ve grubu felahi vatan diye alaya alacaktı. Üstelik aşağılama amacı taşıyan fellah sözcüğünü gelecek kuşaklar bir basım hatası sanmasınlar diye nutukun el yazmasına bililtizam şeddeli (parantez içinde bilerek çift L ile yazılmıştır) şeklinde dipnot bile düşecekti. 1907'de oluşturulan harita mı? Misak-ı Milli metnini kimin hazırladığı konusunda iddialar çeşitlidir. Mustafa Kemal'in sınıf, askerlik ve siyaset arkadaşı Ali Fuat, (parantez içinde) Cebesoy Paşa'ya göre Mustafa Kemal Misak-ı Milli haritasını daha 1907'de oluşturmuş, zamanı geldiğinde de bunu uygulamıştı. Mustafa Kemal'in yeminli düşmanı Rıza Nur veya sadık adamı Yunus Nadi, (parantez içinde) Abalıoğlu ve bizzat Mustafa Kemal'in kendisine göre ise Misak-ı Milli fikirleri ilk olarak Doğu sınırları için 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nde benimsenmiş, 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi ile tüm ülkeyi kapsar hale gelmişti. Rıza Nur'un deyişiyle esasen Erzurum Kongresi'nde başlamış, Sivas'ta nemalandırılmıştı. Falih Rıfkı'ya göre de sonu Ankara'da bağlanmıştı. Rıza Nur'a göre ortasında bir metin falan yoktu, sadece verilmiş sözler vardı. Meclis-i Mebusan'ın başkan vekillerinden Hüseyin Kazım Bey, metni kendisinin hazırladığını ile sürmüştü. Misak-ı Mücadele hakkında önemli çalışmalar yapan G. Ceshanke'ye göre ise Misak-ı Milli Beyannamesi'nin ilk müsveddeleri Ocak 1919'da Mustafa Kemal ve İsmet Bey tarafından kaleme alınmıştı. Mehmet Şerif Bey'in gayretleri. Müellifi kim olursa olsun Misak-ı Milli Beyannamesi son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın gündemine 12 Ocak 1920 tarihindeki açılıştan sonra gelmişti. Konunun kahramanlarının iddialarına göre konu ilk kez 28 Ocak 1920 tarihli gizli oturumda tartışmaya açılmıştı. Ancak Meclisi Mebusan'da o tarihte gizli ya da açık bir oturum yapılmadığı bugün gayet iyi bilinmektedir. Anlaşılan mebusların gayri resmi bir toplantısı söz konusuydu. Ancak Mustafa Kemal'in beklediği söz konusu andın kamuya ilan edilmesiydi. Nitekim Rauf Bey'e yazdığı 7 Şubat 1920 tarihli cevabında dünyaya ilan edilmesi lazım gelen bir sulh programının gizli tutulmasındaki fayda ve sebebin açıklanmasını rica ederiz diyordu. Rauf Bey ise 11 Şubat 1920 tarihli telgrafında biz elbette yayınlanması taraftarıyız. Fakat milletvekillerinin bir kısmı siyasi bir mahiyete sahip olan bu beyannamenin yayınlanmasının dışişleri memurlarından oluşan bir kurulda düşünülerek karar verilmesi ve tercüme edilmesini teklif eylemişlerdir. Bu kişiler çalışmalarında gecikmiştir. Binaenaleyh önce Fransızca tercümesini yaptırdık. Aynı zamanda yayınlanma sebeplerinin tamamlanmasıyla uğraşıyoruz. Genel arzu da bu merkezdedir efendim diye cevap verecekti. Sonunda 17 Şubat 1920 tarihli oturumda Misak-ı Milli Beyannamesi'nin mebuslara onaylatılması için harekete geçildi. Ancak ilk ağızda konuya görüşmeyi açmak için yeterli imza toplanamadı. Bunun üzerine Edirne Milletvekili Mehmet Şerif, (parantez içinde) Aykut Bey inisiyatifi ele aldı. Belgeyi kürsüde ateşli bir biçimde okumaya başladı. Sonunda oturumda bulunan mebuslarca (parantez içinde) sayı bilinmemekte. Belge alkışlarla kabul edildi. Misak-ı Milli'nin yabancı parlamentolara ve basına sunuluşu 2 Mart 1920'de oldu. Bu tarihçiden anlaşılacağı gibi Misak-ı Milli Osmanlı İmparatorluğu'nu köşeye sıkıştırmaya çalışan itiraf devletlerine sunulmuş bir çeşit barış programıydı. Ancak bu barış çağrısı itiraf devletlerince dikkate alınmayacak ve itiraf devletler 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal edecekti. İşgalin ardından son kez 18 Mart'ta toplanan meclis işgal güçleri tarafından basılacak, 11 Nisan 1920'de ise padişah tarafından kapatılacaktı. Misak-ı Milli'nin maddeleri. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda kabul edilen Misak-ı Milli'nin maddelerinin sadeleştirilmiş şekli şöyledir. 1. Madde. Osmanlı İmparatorluğu'nun Münhasır'ın Arap çoğunluğunun yaşadığı ve 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin yapılması sırasında düşman ordularının işgali altında kalan kısımlarının geleceği, halkının serbestçe bildirecekleri oylara göre belirlenmesi gerekeceğinden adı geçen anlaşmanın içinde din, ırk ve amaç bakımından birleşmiş ve birbirlerine karşı saygı ve fedakarlık duygularıyla dolu, ırk hukuku ve sosyal haklara, çevre şartlarıyla bütünlüğüyle saygılı, Osmanlı-İslam çoğunluğunun oturduğu kısımların hepsi gerçekten veya hükme bağlı olarak hiçbir sebeple parçalanamaz bir bütündür. İkinci madde. Ahalisiyle serbest kaldıklarında kendi istekleriyle anavatanında katılmış bulunan Elviye-i Selase, parantez içinde 3 liva, Kars, Ardahan, Batum için istenirse tekrar halk oyuna başvurmayı kabul ederiz. Üçüncü madde, Türkiye sulhuna bağlanan Batı Trakya'nın hukuki durumunda tespiti de oturanların tam bir hürriyetle bildirecekleri oylara bağlı kalarak yapılmalıdır. Dördüncü madde, İslam halifeliğinin Osmanlı saltanat ve hükümetinin merkezi olan İstanbul şehriyle Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü zarardan korunmuş olmalıdır. Bu esas saklı kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaret ve ulaştırılmasının açılması hakkında bizimle öteki bütün ilgili devletlerin ortaklaşa verilecekleri karar geçerlidir. Beşinci madde, itiraf devletleriyle hasımları ve bazı ortaklar arasında kararlaştırılan anlaşma esaslarına göre azınlıkların komşu ülkelerdeki Müslüman haklarla aynı haklardan faydalanmalı tarafımızdan teyit ve temin edilecektir. Altıncı madde, milli ve ekonomik gelişmelerimizi sağlamak ve devlet işlerini çağdaş bir yönetimle işlerimizi yürütebilmemiz için her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve özgürlüğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşam ve varlığımızın temelidir. Bu yüzden siyaset, adalet, maliye alanları ile öteki alanlarda gelişmemize engel olan bağların karşısındayız. Ortaya çıkacak devlet borçlarımızın ödeme şartları da bu esasa aykırı olmayacaktır. Misak-ı Millî'nin çelişkileri. Birinci maddede geçen ırk, parantez içinde orijinal metinde ırken, sözcüğünü bazı tarihçiler irfanen, bazı tarihçiler ise örfen diye okur. Metnin orijinali olduğu iddia edilen belge bozulmuş olduğu için hangi okuma doğrudur kestirmek kolay değil ama ırken olması dönemin ruhuna pek uygun görünmüyor. Çünkü Misak-ı Millî'de Osmanlı ülkesinin bölünmezliği ilan edilmekle birlikte Türklerle birlikte Araplara da kaderlerini tayin hakkı tanınıyordu. Parantez içinde Kürtlere herhangi bir hak tanınmadığını dikkatinizi çekerim. Maddede hem bölünmezlikten hem de halk oylamasından söz edilmesi belgeyi hazırlayanların kafasını iyice karışık olduğunu gösteriyordu. Öte yandan birinci maddede yer alan sözü edilen mütareke hattı dahilinde ve haricinde ifadesindeki haricinde sözcüğü yakın tarihe kadar resmi ve yarı resmi nitelikli yayınlarda hiç zikredilmemişti. Çünkü bu şeklini esas alınca milli sınırların nereden geçtiği, hangi toprakları içerip hangilerini içermediği tartışması manasız bir hale geliyor. Böylece şimdi birileri pek heyecanlandıran toprak iddiaları meşruiyetini yitiriyor ve Misak-ı Millî belgesi basit bir propaganda metnine dönüşüyordu. Bu yüzden bazı resmi tarihçiler usta bir manevra ile bu kelimeyi sansürleyivermişlerdi. Gerçi beyannameyi kabul eden mebusların kafalarından geçenin Mondros mütarekesiyle çizilen sınırların içi olduğu belliydi. Ancak Genelkurmay Başkanlığı yayınlarından Türk İstiklal Halbi Tarihi adlı eserin Mondros mütarekesi ve tatbikatı adlı birinci cildinde yer alan resmi bir haritaya göre İskenderun, Miyadin ve Musul Türkiye sınırları içindeyken Antakya ve Kerkük'ün sınır dışında gösterilmesi o günkü sınır ile bugün bazılarımızın kafasındaki sınırın farklı olduğunu gösteriyordu. Türk Magna Kartası mı? İngiliz tarihçi Arnold G. Toynbee 1922'de yayımladığı The Western Question in Greece and Turkey adlı eserinde Misak-ı Millî'nin önemi üzerinde uzun uzun durur. Kitapta andım Fransızca ve İngilizce metinlerini verdikten sonra parantez içinde büyük harflerle Osmanlı İmparatorluğu öldü, yaşasın Türkiye sloganını ekler. Bu slogan, Toynbee ve bir dizi yabancı tarihçinin Misak-ı Millî'yi Kemalistlerin Batı'nın ulusçuluk fikrini tamamen benimsemesinin belgesi olarak görmesi fikriyle ilintilidir. Misak-ı Millî için yabancı yazarlar tarafından kullanılan başka adlar da vardır. Bunlar Declaration of Independence, The Bill of Rights, Türk Magna Kartası, Sosyal Konkret gibi Avrupa ve ABD tarihinden kopya edilmiş kavramlardır. Ahmet Ağaoğlu'na göre ise Misak-ı Millî 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ile 1215 Magna Kartası'ndan daha önemlidir. Yerli yazarlardan bir başka özelliği ise Misak-ı Millî'yi kutsallık ve değişmezlik kavramlarıyla birlikte ele almalarıdır. Halbuki Misak-ı Milli'nin Kemalistler tarafından ele alınış şekli zamana ve mekana tarihinde değişmiştir. Örneğin Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 Cuma günü öğleden sonra 13.45'te yapılan ilk oturumunda en yaşlı üye sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Sinop Milletvekili Şeref Bey'in nutkunda veya bu töreni anlatan 24 Nisan tarihli yarı resmi Hakimiyeti Milliye gazetesinin haberinde Misak-ı Milli'nin adı geçmemiştir. Misak-ı Milli'ye ilk doğrudan atıf 9 Mayıs 1920 tarihli oturumda okunan onaylanan icra heyetinin programında olmuştur. Bundan sonra Mustafa Kemal ve dönemin önde gelen siyasi liderleri sık sık Misak-ı Milli'ye olumlu ya da olumsuz atıfta bulunmuşlardır. Örneğin Mustafa Kemal, Moskova'da bulunan hariciye vekili Bekir Sami'ye gönderilen Sovyet Rusya'nın Van ve Bitlis'in Ermenilere verilmesi isteminin geri çevrilmesine ve anlaşmanın imzalanmasına yetkili olduğunu bildiren 16 Ekim 1920 tarihli şifreli telgrafında Misak-ı Milli atıfta bulunur. Meclisin 17 Ekim 1920 tarihli gizli oturumunda Sovyet-Rusya ile ilişkiler görüşülürken de Misak-ı Milli atıfta bulunulur. 4 Şubat 1921'de Londra Konferansı'nda delege gönderilmesi söz konusu olduğunda 15 Ekim 1921'de Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalandığı sırada ya da 3-11 Ekim 1922'de Mudanya Konferansı ve 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan Barış Görüşmelerinde de Misak-ı Milli'ye atıfta bulunulmuştur. Ancak Lozan'da Lord Curzon Misak-ı Milli'nin çelişkilerini öylesine etkili eleştirmiştir ki İsmet parantez içinde İnönü Bey bir daha Misak-ı Milli'nin adını anmamıştır. Lozan'a gidecek delegasyonun oluşturulmasına eleştiri getiren muhaliflerden İzmit Milletvekili Sırrı Bey'in Misak-ı Milli beyannamesini bizzat kaleme alanlardan biri olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Kemal keşke yazmayaydınız, başımıza çok belalar koydunuz demesi ise pek hatırlanmaz. Aynı şekilde 6 Mart 1923 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması konusunda milletvekilleri ayak dirediğinde Misak-ı Milli'nin ne olduğu evvela anlanmalı, ondan sonra mütecavizlerin kimler olduğu ortaya koymalı. Misak-ı Milli hiçbir zaman bu hat şu hat diye hudut çizmemiştir. O hududu çizen şey milletin menfaati ve heyeti celilenin iabeti hazarıdır demesinin üzerinde de durulmamıştır. İkinci Doğuş'un kitabı. Öte yandan genç Türkiye Cumhuriyeti hakkında ilk İngilizce eserlerden biri olan Turkey Today 1928 yazarı Chris Ellison, Misak-ı Milli'nin o yıllarda ne anlama geldiğini bakın nasıl anlatıyor. Türkiye hala resmi olarak İslam dinini izlerse de ülkeye gelen birisinin halkın dininin millicilik, Kur'an-ı Kerim'in Misak-ı Milli, Yeni Ahit'in parantez içinde İncil Bağımsızlık Savaşı'nın hikayesi olduğunu anlamak için fazla zaman ve çaba harcamanız gerekmez. Her yerde yatağın boş ucunda söz konusu andın bir kopyasını bulabilirsiniz. Çok kişi onu ceplerinde taşır. Birisi bana benim için özgürlüğümü veren kitaptan daha kutsal ne olabilir diye sordu. Ondan bir pasaj seç, sana metin üzerinde saatlerce vaaz vereyim. Biz her zaman olduğu gibi Kur'an'ı hocaların sözlerini anlamadan, duyumsamadan ve düşünmeden okuyoruz. Oysa Misak-ı Milli'deki her sözcüğü çocuklarım da biliyor. İslam'ın günü geçmiştir. Bizim halkı uyarmaya yardımcı olacak yeni bir dine gereksinimimiz var. Bunu da milliyetçilikle ve ikinci doğuşumuzun öyküsünde bulmuş durumdayız. Misak-ı Milli mecliste onaylandı mı? Yeri gelmişken bugüne dek bilinen bir yanlışı da düzeltelim. Bugüne dek neredeyse tüm ciddi kaynak kitaplarda ilk olarak 17 Şubat 1920'de Osmanlı Meclisi Mebusu'nun da onaylanan Misak-ı Milli'ye 18 Temmuz 1920 tarihinde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde bağlılık andı içildiği ileri sürülür. Tarihçi Nejat Kaymaz'ın 1985 yılında Tarih ve Toplum dergisinde yayınlanan 5 makalesinde ayrıntılı bir biçimde anlatıldığı gibi bu yemin töreni 18 değil 10 Temmuz 1920 tarihli oturumda yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getirecek olan Sevr Barış Anlaşması'nın kotarıldığı Sanremo Konferansı dolayısıyla iman tazeleme gereği duyulmuş 6 Temmuz 1920 tarihli oturumda makam-ı hilafet ve saltanatın ve vatan ve milletin istihlas parantez içinde kurtarılması ve istiklalinden parantez içinde bağımsızlığından başka bir gaye takip etmeyeceğime vallahi şeklinde bir kısa metin kaleme alınmıştır. Üyeler arasında bu yemine bir de din ifadesi eklenmesini öneren olmuşsa da oturumu yöneten Celaleddin Arif Bey, bizim kaybettiğimiz vatan ve istiklaldir. Dinimizi kaybetmedik. Dinimiz metindir, imanımız kavidir diyerek teklifi reddetmiştir. Kütahya Milletvekili Besim, parantez içinde Atalay Bey'in 24 saat düşünme önerisi de reddedildikten sonra bu metin oylanarak olduğu gibi benimsenmiştir. Katibin adını okuduğu mevzu sayısı 311 olup oturuma katılan ve metni onaylayan üye sayısı 144'tür. Bu mevzular arasında Mustafa Kemal yoktur. İlk gün bulunmayan 166 milletvekilinin adı 5 gün sonraki 15 Temmuz 1920 oturumda tekrar okunmuş. Bu sefer Mustafa Kemal'in de aralarında bulunduğu 34 üye daha yemine imza vermiştir. Böylece sayı 178'e ulaşmıştır. Sonuç olarak ortada bir yemin töreni varsa da bu yemin 17 Şubat 1920'de son Osmanlı Meclisi mebusunda onaylanan Misak-ı Milli Metni üzerinde yapılmış değildir. Aynı metin olmadığı gibi yemin töreni sırasında Misak-ı Milli belgesine atıfta bile bulunulmamıştır. Tarih ve içerik konusundaki yanlışın nedeni ise Türkiye'nin en ciddi tarihçilerinin bile söz konusu tarihlerde mecliste bir toplantı olup olmadığını belgelerden tetkik etmeye girişmek yerine ilk yanlış yapan kaynağı sorgusuz sualsiz esas almalıdır. Nejat Kaymaz bu basit ama zorunlu işi yaparak tam 60 yıl boyunca bilinen bir yanlışı düzelttiği halde o tarihten beri de parantez içinde Nejat Kaymaz'ın kendisi de ve bir gazete yazısında olmak üzere ben dahil pek çok kişi bu yanlış bilgiyi tekrarlamaya devam etmişiz. Özet kaynakça. Nejat Kaymaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Misak-ı Milli'ye bağlılık anında içilmesi 1-2-2-2 tarih ve toplum sayfa 19-23-1985 ilgili sayfalar. Ahmet Ağaoğlu Misak-ı Milli'nin tarihi kıymeti ülkü seçmeler cilt 1 sayfa 1 1933. Hasan Dilan Mehmet Şerif Aykut ve İzmir'de ilk fikir hareketleri Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları 1996. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür ve Sanat Yayınları 1992. A. Nezih-i Turan, Misak-ı Milli'nin 70. yılı, Milli Kültür sayfa 69. Şubat 1990, Ali Fuat Cebesoy 1907'de Misak-ı Milli yayını hazırlayanlar Faruk Sukan, Cemal Kutay, Acar Matbaacılık Yayınları 1989. Seda Altı, Misak-ı Milli sınırlarını zorlayan tartışmalar, toplumsal tarih, sayfa 118, Ekim 2003, sayfa 50-53. Sev, bütün kötülüklerin anası mıdır? İtilaf devletleri savaş sonrası hesapları görmek için 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı'nı toplamışlardı. 32 devletin davet edildiği bu konferansta konular önemine göre ayrılmış ve bunları ele almak üzere ABD, Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya Başbakan ve Dışişleri Bakanlarından oluşan Onlar Meclisi ile sadece 4 büyük ülkenin hükümet başkanlarının katıldığı Dörtler Meclisi oluşturulmuştu. ABD Başkanı Wilson'un Şubat ayında ülkesine dönmesinden sonra konferansın ipleri Britanya ile Fransa'nın eline geçmişti. İstanbul'da ise Paris'teki konferans heyetine muhtıra göndermekle Britanya, Osmanlı İmparatorluğu için Mısır benzeri bir manda teklif etmek için aşağılayıcı ve tutarsız tepkiler veren Tevfik Paşa hükümeti İngilizlerin de baskısıyla yerini 4 Mart 1919'da Vahdettin'in kız kardeşi Mediha Sultan'la evli olduğu için damat diye anılan Ferit Paşa hükümetine bırakmıştı. İngilizlerin fark etmediği ise damat Ferit Paşa'nın Fransızlara yanaşarak Osmanlı İmparatorluğu lehine bir sonuca ulaşma hayaline kapılmış olduğuydu. Damat Ferit Paşa Paris Barış Konferansı'na katılmak için çeşitli manevralar yaptı. Ancak davet edilmesi için 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nde bile büyük infiale neden olan bir olayın gerçekleşmesi, Yunanlıların İzmir'i işgal etmesi gerekiyordu. Demokrasi zırhlısı. İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri 1 Haziran 1919 tarihinde Babali'ye gelerek sadrazamı ziyaret edip Osmanlı İmparatorluğunu resmen konferansa davet ettiğinde damat Ferit Paşa pek sevinmişti. Durumu padişaha müjdelerken mevcudiyeti siyasetimizin resmen tasdiki demişti. Yanına eski sadrazam Tevfik Paşa'nın delege Maliye Nazırı Mehmet Tevfik Bey ile Şurayı Devlet Reisi Rıza Tevfik Bey de murahhas müşavir olarak atandı. Dört tevfikten oluşan heyet 6 Haziran'da Fransızların tahsis ettiği demokrasi zırhlısıyla Toulon üzerinden Paris'e gitti ve 12 Haziran'da konferansa dahil oldu. Damat Ferit Paşa ile aynı gemide olmak istemeyen Tevfik Paşa siyatik ağrılarını bahane etmiş 14 Haziran'da Ceres adlı bir İngiliz gemisiyle yola çıkmıştı. Hastalığın bahane olduğu belliydi. Tevfik Paşa o günlerde Fransızlara fazlasıyla meyletmiş görünen damat Ferit Paşa'ya tavır koymak istemişti. Damat Ferit Paşa Tevfik Paşa'yı beklerken muhtemelen rol çalmak için onlar meclisinde bir konuşma yaptı. 11 Haziran 1919 tarihli konuşmada özetle Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesinin tek sorumlusunun İttihatçılar olduğunu, ayrıca Almanların kışkırtmasının önemli rol oynadığını, İttihat Terakki Cemiyeti'leri gelenlerinin cezalandırıldığı için Osmanlı milletinin aklandığını söylüyordu. Osmanlı milletinin bundan böyle ekonomiye ve kültüre öncelik vereceğini taahhüt ettikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünün korunmasını rica ediyordu. Konferans heyeti bu konuşmayı alaycı bir tavırla dinlemişti. Damat Ferit Paşa tepkileri aldırmayarak 17 Haziran'da bir konuşma daha yaptı. Bu sefer tepki daha acı oldu. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da Türklerin fethettiği hiçbir yer yoktur ki orada maddi mamuriyet durumunun eksildiği, medeniyet seviyesinin düştüğü görülmesin diye söze başlayan Fransız Başbakanı Clemenceau, efendiler, siz harbe sebepsiz girdiniz ve Çanakkale'yi yıllarca kapattınız. Muharebenin 4 sene uzamasına, milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet verdiniz. Bundan dolayı bugün size teklif etmekte olduğumuz muhayyide şartları çok ağırdır. İçindeki maddeleri asla müzakere ve katiyen münakaşa etmeyeceğiz. Onların bir kelimesini bile değiştirmeyeceğiz. Hepsini aynen ve birkaç gün içinde kabul etmenizi istiyoruz dediğinde konferansın diğer üyeleri bile bu sert tonlamaya şaşırmıştı. 23 Haziran'da Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi tezleri okunduğunda ise ABD Başkanı Wilson ömrümde bundan daha aptalca bir şey duymadım derken Britanya Başbakanı Lloyd George iyi espri, Türklerin siyasi kabiliyetsizliğinin iyi bir kanıtı diyecekti. Sadrazamın Paris'ten kovuluşu. 27 Haziran'da İtilaf Devletleri'nin Osmanlı heyetine verdiği son mektupta heyete muhtıradan dolayı teşekkür edildikten sonra konunun hak ettiği dikkatle irdelemeden geçirileceği, ancak bu konuların Türkiye'ninkiler dışında bazı çıkarlara da değindiği için derhal çözüme ulaştırılmasının olanaksız olduğu, dolayısıyla heyetin Paris'te daha çok kalmasında yarar olmadığı belirtiliyordu. Damat Ferit heyeti konferanstan hiçbir sonuç alamadan ayrılmak zorunda kaldı. Parantez içinde daha sonra Kazım Karabekir bu olay için sadrazam Paris'ten kovulmuştur diyecekti. Bir süre Lozan'da dinlendikten sonra İstanbul'a dönen heyetten Mehmet Tevfik, parantez içinde Biren Bey hatıratında, heyet üyelerinin Lozan'da çarşı pazar dolaşarak giysi satın almaya çalıştıklarını, terzilere elbiseler ısmarladıklarını, Sevr'in ne kadar küçültücü bir anlaşma olduğunu unutarak hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını yazacaktı. Aslında damat Ferit Paşa süreç boyunca kendi çapında ciddi bir direniş göstermiş, üstelik bu direnişi İtilaf Devletleri temsilcilerin tepesini iyice attırmıştı. Konferansa ara veriliyor. Onlar konseyi aynı gün ABD Doğu Anadolu'da kurulacak bir Ermeni mandasının üzerine alıp almayacağını bildirinceye kadar konferansı durdurma kararı aldı. ABD aradan uzun bir süre geçmesine rağmen cevabı vermeyince müttefikler barış görüşmelerini tamamlamak için 12 Şubat 1920'de Londra'da bir araya geldiler. Konferans sırasında Fransa'da Clemenceau yerini Türklere karşı daha ılımlı bir tutum içinde olan Milleran'da bırakması Türkler hakkında karar vermeyi geciktirdi. Tartışmalar esas olarak Rusya, Almanya ve Adriyatik meseleleriyle Boğazların ve İstanbul'un statüsü üzerineydi. Britanya'nın Hindistan Başbakanı Montagu, Tanrı aşkına Müslümanlara ne düşünmeleri gerektiğini söyleyelim, gelin ne düşündüklerini dinleyelim derken Mareşal Sir Winston, Yunanlılara rol verilmesine karşı çıkıyor ve artık başımız dertte diye söyleniyordu. Hırçın Lord Curzon, Yunanlılar konusunda Montagu gibi düşünürken Kemalistlerin motivasyonunu yok etmek için İzmir'in Yunanlılardan alınıp Türklere verilmesini, Kemalistlerin başarılı olması ihtimaline karşı da İstanbul'un elde tutulmasını istiyordu. Curzon'a göre İstanbul ve padişah geçmişin anıları ve prestijiyle yaşayan milliyetçi bir grubun elinde kalırsa İngiliz tebaasındaki Müslümanlar Türklerin hiç yenilmediklerini ile sürebilirlerdi. Curzon'un halefi Lord Balfour'a göre de Hindistan ve Mısır'daki Müslümanlara Türklerin tamamen yenildiklerini göstermek önemliydi. İslamizmin ve Turanizmin siyasi istismarına bir son vermek gerekliydi. Koalisyon hükümetindeki Muhafazakar Parti temsilcisi Churchill, avam kamerasında iyice kırpılan askeri bütçeyi savunurken, ordularımızı dağıttıktan sonra artık inanıyorum ki Türk halkını çaresizliğe itecek ya da bize yeni zorunluluklar getirecek adımlar atmayacağız. Çünkü kaynaklarımız onların sırf ettiklerini karşılamaya yetmez demişti. Kısacası Britanya'nın karar alıcılar Türklere ne yapılması gerektiğinde bölünmüşlerdi. Fransa ve İtalya havlu atıyor. Fransa'daki genel kanı ise anlaşmanın Yunanistan'ın değil İngiltere'nin zaferi olacağı yolundaydı. Le Temps gazetesi işi Türk delegelerinin talihsiz konumlarından bahsetmeye kadar vardırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nda 750 milyon franklık yatırımı olan Fransa'nın ilgi alanına giren Arap topraklarda Kemalistlerin gözünün olmaması Fransa'yı adeta Türk dostu yapmıştı. Nitekim Şubat'ta Anadolu'da direniş güçlerinin Ege'de bazı ilerlemeler kaydetmesi ve Maraş-Antep yöresinde Ermenilerle ve Fransızlarla savaşan halk güçlerinin başarılı olması üzerine Fransa, General Gouraud'un yardımcılarından birini Mustafa Kemal'le görüşmeye gönderdi. Fransızların Yakın Doğu'yu İngilizlere sattığını iddia ederek anlaşmayı lanetleyen İtalya'da ise tepki öyle büyüktü ki Başbakan Nitti, İtalya'nın bundan böyle çıkacak ölümcül bir savaşta hiçbir rol almayacağını açıklamak zorunda kaldı. Türk yanlısı olarak bilinen Dışişleri Bakanı Consiforza ise Türk egemenliğini zayıflatmadan ekonomik ve ahlaki nitelikte dostane ve kalıcı işbirliği önerisinde bulundu. Sonunda İstanbul'un Türklere bırakılmasına karar verildi. Ancak kontrol itilaf devletlerinin elinde olacaktı. Nitekim 17 Şubat 1920'de Meclis-i Mebusan'da kabul edilen bir çeşit barış programı olan Misak-ı Milli kararlarına kulak asılmadı ve 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildi. Tartışmalar 19-26 Nisan 1920 tarihlerinde İtalya'nın Sanremo şehrinde toplanan konferansta da sürdü. Sonunda anlaşma sağlanınca Osmanlı heyeti Paris'e davet edildi. Tevfik Paşa başkanlığındaki heyete 11 Mayıs'ta anlaşma metniyle birlikte bir ay süre verildi. 12 Haziran'da Osmanlı İmparatorluğu'nun itirazlarını bizzat damat Ferit Paşa iletti. Almanların daha ağır şartlar taşıyan Versay Anlaşması'na ses çıkarmadan kabul etmesine rağmen Türklerin ayak dirediğini gören itilaf devletleri 20 Haziran'da Britanya adasının güneyindeki Hyde'de toplandılar ve Venizelos'a Yunan ordusunun ileri harekatı için izin verdiler. Sir Winston gibi düşünenler yüzünden lojistik destekten yoksun bırakılan Yunan birlikleri herkesi şaşırtarak 22 Haziran'da Akisar'ı, 23 Haziran'da Kırkağaç'ı, Soma ve Salihli'yi, 25 Haziran'da Alaşehir'i, 30 Haziran'da Balıkesir'i, 2 Temmuz'da Kırmasti ve Karacabey'i, 3 Temmuz'da da Nazilli'yi işgal ettiler ve İzmit'teki İngiliz garnizonu üzerinde ablukayı kaldırdılar. 7 Temmuz'da Belçika'nın Spa şehrinde yapılan diğer bir konferansta İtilaf Devletleri 27 Temmuz akşamına kadar barışın imzalanması için Osmanlı İmparatorluğu'na süre tanıdı. Anlaşmanın kabulünü teşvik etmek için de Yunan kuvvetlerinin Bursa-Uşak çizgisine doğru ilerleyerek 8 Temmuz'da Bursa'yı işgal etmesi sağlandı. Bu arada Doğu Trakya'da Yunanlıların eline geçmek üzereydi. Kulaklara İstanbul'un da Osmanlı'dan alınacağı fısıldanıyordu. Ege felaketinden sonra Anadolu'daki iddiaçı kuvvetlerle arası zaten iyi olmayan Vahdettin, işlerin daha da kötüye gitmesinden korkarak anlaşmayı bir an önce kabul etme telaşına düştü. Ve 20 Temmuz'da aile meclisinden ve kabineden parantez içinde resmi adıyla Sevr Barış Anlaşması'nın imzalanması konusunda görüş aldı. Yakın çevresinin olumlu kararına meşruiyet kazandırmak için de 22 Temmuz'da Ayan Meclisi'nden ve Devlet Erkanı'ndan 43 kişiyi saraya topladı. Saltanat Şurası'nda ne oldu? Bundan sonra olanlar çok net değildir. Resmi tarihçilere göre lehte ve aleyhte görüşlerin belirtilmesinden sonra katılanları teşvik etmek için ayağa kalkan Vahdettin'in kabul edenler ayağa kalksın sözleri üzerine topçu Feriki Rıza Paşa dışında herkes ayağa kalkmıştı. Mustafa Kemal'de nutukta Vahdettin için Sevr muhadesini bizzat ayağa kalkmak suretiyle kabul etmiştir der. Saray baş mabeyincisi Lütfi, parantez içinde Simavi Bey de Vahdettin'in açılış nutkunu okuduktan sonra başkanlığı damat Ferit Paşa'ya bırakarak salondan çıkmıştı. Son sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay'ın anlatımı ise şöyledir. Nihayet Sevr'i kabul edenler ayağa kalksın denildi. Damat Ferit Paşa bu sırada padişahın salonu terk etmesi için işaret verdi. Vahdettin dışarı çıktı. Yandaki odaya geçti. Padişah ayağa kalkınca da salondakiler hünkâra bir saygı eseri olarak ayağa kalktılar. Kendisini bu suretle selamladılar. Öyle ki bu ayağa kalkışın sevrin kabulü anlamına mı geldi, yoksa padişaha hürmetten kıyam mı edilmiş oldu, açık olarak belirtilmedi. Hatta ayağından topçu Feriki Rıza Paşa, biz padişaha hürmeten ayağa kalktık, sevri kabul ettiğimizden değil diye haykırarak damat Ferit'in oyununu açıkça proteste dahi etti. Hangi anlatım doğrudur bilinmez ama sonuçta eski Maarif Nazırı Bağdatlı Hadi Paşa, Şurayı Devlet eski başkanı Rıza Tevfik ve ben Büyükelçisi Reşat Halis'ten oluşan bir heyet Paris'e gitti. Ve 10 Ağustos 1920'de Paris yakınlarında Sèvres kasabasında porselen fabrikasında Osmanlı İmparatorluğunu parça parça etmeyi hedefleyen 433 maddelik Sèvres Barış Anlaşması imzalandı. Dikkat edileceği gibi bugün pek çok kimsenin sandığının aksine anlaşmayı imzalayanlar arasında resmi tarihçilerin gözünde en büyük vatan hainlerinden biri olan, İslamcılara göre de Vahdettin'in yanlış yapmayı eden kötü adam damat Ferit Paşa yoktu. Sèvres uygulandı mı? Sèvres Barış Anlaşması, parantez içinde bundan böyle Sèvres diyeceğim, zafer kazanan ülkelerce 1914-1918 yıllarındaki Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan ülkelere dayatılan anlaşmalar sisteminin bir parçasıydı. İtilaf devletleri 19 Haziran 1919 tarihli Versay Anlaşması ile Wilhelm Almanyası'nın dizlerinin üstüne çökertmişlerdi. 10 Eylül 1919 tarihli Saint-Germain Anlaşması ve 4 Haziran 1920 tarihli Trianon Anlaşması ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu tarihe gömmüşlerdi. 27 Kasım 1919 tarihli Neguli Anlaşması ile yayılmacı Bulgaristan'ı Zapturap altına almışlardı. Aslında bu anlaşmalar Sèvres'den daha ağır şartlar taşıyordu. Dahası bu anlaşmaların hepsi de hukuki nitelik kazanıp uygulanmıştı. Yunanistan hariç imzacı ülkeler tarafından imzalanmadığı için hiçbir zaman hukuki nitelik kazanmayan Sèvres ise yaklaşık 100 yıldır parçalanmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Wilson'un 14 ilkesi uyarınca ulus devletlere bölünmesi planıydı. Yani bazılarının sandığının aksine Anadolu'nun Türklere ait bir bütün olarak korunması fikrine dayanıyordu. Bu bağlamda milli mücadele nasıl Sèvres zihniyetine karşı gelişen ya da ondan güç alan bir süreç ise Sèvres süreci de milli mücadele zihniyetine karşı gelişen bir süreçti. İtilaf devletleri milli mücadele kadrolarının o günlerde henüz çok açık vermekle birlikte kafalarında bir Türk ulus devleti kurmak olduğunu fark etmişlerdi. Bundan bir sorun da görmüyorlardı. Sorun itilaf devletlerinin kamuoyları açısından bakıldığında bu yeni ulus devletinin ABD Başkanı Wilson'un 14 ülkesi ve Sovyet Rusya lideri Lenin'in dipnot tam adı Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti çerçevesini çizdiği halkların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi uyarınca Anadolu'da yaşayan gayrimüslim, gayri Türk azınlıkların haklarının korunup korunmayacağı meselesinde kilitleniyordu. Diğer mağluplarla anlaşmaların imzalanması birkaç ay içinde bitirildiği halde Sèvres görüşmeleri anlattığımız nedenlerle çok uzun sürmüştü. Sonunda Sèvres'in ana hatları şekillendiğinde milli mücadele çoktan başlamış, Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu'nun otoritesi neredeyse yok olmuş, onun yerine bir Ankara hükümeti çıkmış, yepyeni bir karar merciği olan Büyük Millet Meclisi faaliyete geçmişti. Bu çift başlıkla Sèvres'in uygulanacağının itilaf devletlerinin karar yapıcıları ve kamuoyları anlamıştı. Öte yandan itilaf devletlerinin Anadolu'daki pozisyonları da plan uygulamaya imkan vermeyecek şekilde köklü değişiklikler geçirmişti. 5. ayrımın sonu, sayfa 88.